Ayrım 5. Son Yüzleşme Lisa Gardner Sayfa 49 3. Bölüm. Saatler sonra Didi olay yerini inceleme işini tamamladı. Artık amonyaklı sidik ve keskin köpek dışkısı kokusunu fark etmiyordu bile. İşi bitince dışarı çıkmak üzere kafasındaki binbir düşünceyle harabe binanın merdivenlerinden inmeye başladı. Bir an önce eve gitmesi, ilk cinayetin başındaki amirle görüşmesi, bu cinayetle ilk cinayeti balistik açıdan karşılaştıran rapora hız kazandırma talimatını vermesi gerekiyordu. Amiri Cal Horgan civardaki mobese kayıtlarını incelemek için yanına bir kişi daha verse ne olurdu sanki? Belki de hepsini kendi yapmak zorunda kalacaktı. Ne de olsa Phil'in bilgisayar kayıtlarını incelemesi günlerini alırdı. Neil zaten gördüğü fotoğrafların etkisiyle muhtemelen daha önce Didi ve Phil'in de girdiği gibi depresyona girmiş olacaktı. Aynı tehlike Didi ve Phil'i de bekliyordu. Belki ama bunun için daha zaman vardı. Bu durumda ne kadar objektif ve analitik olmaya çalışırsan çalış, o fotoğraflar insanın canını gerçekten acıtıyordu. Didi böylece aklındaki yapılacaklar listesine bir yeni madde daha ekledi. Neil'i kontrol et. Yaptığı şeyle baş edebiliyor mu? Akıl sağlığı için desteğe ihtiyacı var mı? Ya da belki de rahatlaması için birkaç bira içebilecekleri bir gece mi tertip etmeli bir bak. Çavuşlar dosyalarıyla olduğu kadar ekiplerindeki kişilerle de ilgilenmeliydiler ve Didi her ikisini de yapıyor oluşuyla gurur duyuyordu. Didi merdivenlerden inip nihayet temiz havaya kavuştuğunda derin derin nefes aldı. Dışarıda onu bekleyen kameralar yoktu. Hiç şüphesiz böylesi metruk bir bina pek rating almazdı. Ama medya eğer kurbanların sakladıkları fotoğrafların kokusunu alıp onların aslında masum birer kurban olmadıklarını öğrenecek ve bu olayı 4 hafta önce yaşanan cinayetle ilişkilendirecek olursa... Ne var ki şimdilik ortalık sakindi ve Didi elinden geldiğince bu durumun keyfini sürecekti. Didi dışarıda bekleyen sayısı hayli azalmış meraklı kalabalığın içinden geçti. İnsanlar gerçek bir cinayet vakasının televizyonda izledikleri kadar heyecanlı olmadığını fark ederek sıkılmışa benziyorlardı. Didi ellerini paltosunun ceplerine sokup başını insana adeta ısıran ocak ayı soğuğuna karşı koruyarak arabasına doğru yürüdü. 50 metre ileriden fark etti onu. Sileceğinin altına sıkıştırılmış kar lekesi gibi duran bembeyaz bir şey. Bir anda rüzgarın etkisiyle uçuşmaya başladığında Didi onun yırtılmış ve sol sileceğin altına sıkıştırılmış bir kağıt olduğunu fark etti. Belki bir reklam ya da bir el ilanıydı. Didi hiç acele etmeden elleri cebinde Boston Polis Merkezi kabanının sıcaklığına gömülerek yürümeye devam etti. Ancak arabaya yaklaştığında kağıdın bir el ilanı olmadığını fark edebilmişti. Kağıttaki metin bilgisayarda değil, elde yazılmıştı. Bir an duraksayıp adımlarını yavaşlattı. Ellerini cebinden çıkarmadan eğilip yarım kağıt parçasını incelemeye başladı. El yazısı ince ve uzun, üst kısımları kıvrımlı ama alt kısımları düzdü. Sanki yazan kişi yazarken bir cetvel kullanmış gibiydi. Notun kime yazıldığı belli olmadığı gibi gönderen de belli değildi. Kağıtta sadece 2 cümle vardı. Günü geldiğinde herkes ölecek. Cesur ol. Didi hemen başını kaldırıp etrafı kolaçan etti. İşte caddenin tam karşısında siyah kabanlı biri köşeyi dönüyordu. Didi koşmaya başladı. Giderek daha hızlı koşarken Didi'nin aklından 2 şey geçiyordu. Birincisi 10 hafta önce doğum yapmış bir kadının böylesine koşmasının hiç iyi olmadığı, 1 sene öncesine kadar bu derece zıplamayan şeylerin şimdi çok rahatsızlık verdiğiydi. İkincisi ise 3 saat sonra oğlunu öpmeyi planlayan yeni bir annenin potansiyel bir suçluyu bir başına kovalaması hiç de iyi bir fikir değildi. Kötü haber, üniformalı polis memurları üzerlerinde telsiz taşırlardı ama dedektiflerin böyle bir huyu yoktu. Bu da aslında koşmadan önce arabadan anons geçmesi, başka bir polise durumu haber vermesi gerektiği anlamına geliyordu. Ah kahretsin, Didi köşeyi döndüğünde siyahlar içinde hızla koşan kişinin caddenin diğer tarafına geçmeye hazırlandığını gördü. Nafile bir çabayla şansını denemeye karar vererek bağırdı. ''Boston polisi dur yoksa ateş ederim.'' Aslında nişanlansa vuramayacak kadar uzak olsa da toplumun çoğu Dirty Harry dizisiyle büyümüş olduğundan bu tehdit hiçe sayılamayacak cinslendi. Siyahlar içindeki kişi itaatkar bir şekilde aniden durup önünü döndü. Didi daha yavaş koşmaya başlayarak ellerini görebileceğim bir yere koy diye bağırdı. Sağ eli paltosunun içindeki kılıfta duran silahının kabzasındaydı. Olası şüpheli ellerini uzatıp eldivenli parmaklarını komik bir biçimde ben yapmadım dercesine açtı. Didi şimdi artık daha büyük bir dikkatle yürümeye başlamıştı. Bakışlarını siyah kabanının, kalkık yakalarının ve siyah yün şapkasının arasına sıkışıp kalmış olan soluk beyaz yüze dikmişti. Bu kadar yakından bakınca gördüğü ufacık kibar yüz hatlarının bir erkeğe ait olamayacağı ortadaydı. Şüphelinin üzerindeki hacimli kabanı dikkatle tarttığında karşısındakinin sadece 1.55 boylarında ve ancak 50 kilo kadar gelebilecek biri olduğunu fark etti. Bu bir kadındı. Genç, en fazla 20'li yaşlarının ortasında bir kadın. Siyah saçlı, ürkek, endişeli ve meydan okurcasına bakan, çökmüş, mavi gözleri olan beyaz bir kadın. Bu tavır bir polisle karşı karşıya geldiğinde toplumun büyük bir kesiminin takınacağı tavırdı. İlk baştaki ben bir şey yapmadım ifadesi yerini yavaşça ben bir halt yedim ifadesine bırakıyordu. Didi kadının 3 adım kadar gerisinde durdu. Sağ eli halen silahının üzerindeyken bakışları sertti. Aynı sertlikle adın ne diye sordu. Neden soruyorsun? Didi gözlerini kıstı. Polislere hep böyle mi cevap verirsin? Kadın kararlı bir tavırla kimliğini görmek istiyorum dediyse de cümlenin sonunda sesindeki tereddüt açıkça duyulur olmuştu. Konuşması aşırıya kaçmayacak derecede sertti. Didi tek kelime etmedi, hiçbir şey yapmadı. Bu savunmanın en iyi yoluydu. Karşısındaki kız da cevaben derin bir iç çekip sessiz kalmayı tercih etmişti. Bu tecrübeli biri olduğunun işaretiydi. Didi bir dakika boyunca bunun sürmesine izin verdi. Sonrasında yavaşça ve dikkatle sol elini kot pantolonunun beline atıp kimliğini gösterdi. Dedektif çavuş Didi Warren, Boston Polis Merkezi. Ben kim olduğumu söyledim, şimdi sıra sende.
Charlene Rosalind Carter Grant.
Ne dedin, ne dedin? Didi duyduğu uzun kelime zinciri karşısında gözlerini kırpıştırdı. Rosalind Carter. Kimsin sen? Eski bir başkan eşi falan mı?
Rosalind Carter, Charlene, Rosalind Carter Grant. Ama bana Charlie diyebilirsin.
Didi daha da sert bakmaya başladı. Sen buralardan değilsin öyle değil mi Charlie?
Hayır değilim.
O halde benim olay yerimde ne işim var? Genç kadın gözlerini dedektife dikti. O an yüzündeki ifade bocaladığını, kararlılığını yitirmeye başladığını belli ediyordu.
Seni kontrol etmek istedim.
Anlayamadım.
4 gün sonra öldürüleceğimi düşünüyorum. Senin şehirdeki en iyi dedektiflerden biri olduğunu duydum. Bu yüzden senden bunu soruşturmanı istiyorum. Ardımda bırakacağım adaleti sağlayabilecek tek kişi sensin.
Didi Charlie'yi beraberinde Boston Polis Merkezi'ne götürdü. Bunun birinci sebebi kadının anlattığı hikayenin bugüne kadar duyduğu en tuhaf hikaye olmasıydı. Bu nedenle başlı başına bir şüphe sebebiydi. İkincisi Charlie'nin ilk olayda görgü tanıklarının verdiği katil profiliyle tam olarak uyuşuyor olmasıydı. Kaldı ki zaten Didi onu ikinci cinayetin işlendiği yerde, üstelik de tam Didi'nin sileceğinin altında bir not bulduğu sırada arabadan uzaklaşırken görmüştü. Sonuncu olarak da Didi'nin elinde şu an için başka bir ipucu yoktu. Elindeki tek şey üzerinde siyah kabanı olan yalnız bir kadındı o kadar. Didi şüphelinin omuzuna hafifçe vurdu ve sonra onu polis aracının arka tarafına oturtmadan önce ondan kafasındaki şapkayı çıkarmasını istedi. İyi polis olmanın kurallarından biri göz teması ve yüz ifadeleri çok şey demekti. Bu nedenle Didi şüphelilerin sorgu için alınanların ve görgü tanıklarının şapka ya da atkıların ardında saklanmalarına asla izin vermezdi. Didi sileceğinin altına bırakılan notu delil poşetine koyup etiketledi. Sonra da poşeti hemen yanındaki koltuğun üzerine koydu. Arka koltukta oturan Charlie ile birlikte merkeze doğru yola çıktılar. Didi bir yandan da ön taraftaki telefondan bilgi almaya çalışıyordu.
Birkaç dakika içinde Didi, Charlene Rosalind Carter Grant'in Grosvenor Polis Acil Komuta Merkezi'nde çalıştığını ve adına çıkarılmış hiçbir arama emrinin olmadığını öğrendi. İşte bu kızın hanesine yazılacak 2 puan demekti. Didi'nin bir sonraki adımı mesajlarını kontrol etmek oldu. İlk mesajı Alex'tendi. Gününün nasıl geçtiğini soruyordu. İkinci mesaj annesindendi ve Didi içgüdüsel olarak bir anda sinip kalmıştı. Anne ve babası 2 gün sonra yani perşembe gecesi geliyorlardı. Annesi Didi'ye onları havaalanında mı karşılayacaklar yoksa kendileri mi bir şekilde Alex'in evini bulacaklar diye soruyordu. Didi annesinin ses tonundan ve özellikle Alex'in evi demesinden onun tavrını açıkça okuyabiliyordu. Didi mesajı silip annesine hemen dönmemeye karar verdi. Boş bir ifadeyle panik yapmak için daha vaktim var diye düşündü. Belki de o Alex ve Jack başlarını alıp giderek bir sirke katılabilirlerdi. Şahsen Alex çizgili palyaço kıyafeti içinde çok yakışıklı, Jack de puanlı kumaşlar içinde çok tatlı görünebilirdi. Didi evlenmeden çocuk sahibi oldun deyip ona çıkışacak bir anneyle yüzleşmek ve hayatının geri kalan kısmında kırmızı palyaço burnu takmak arasında bir seçim yapacak olsa hangisini seçeceğini gayet iyi biliyordu. Didi derin bir iç çekti. Anne ve babası kuzeye seyahat etmekten nefret ederlerdi. Hiç şüphesiz Didi'den bu konuda sorumluluk sahibi bir evlat gibi davranıp ilk torunlarını Florida'ya kendisinin getirmesini tercih ederlerdi. Ama Jack neredeyse 4 hafta erken doğmuştu. Aralık ortasında gelmesi beklenirken Kasım ortasında gelmişti. Ve ilk haftasını yeni doğan yoğun bakımında geçirerek doğum uzmanının dediği üzere süresini doldurmak zorunda kalmıştı. O dönemde Didi'nin anne ve babasıyla uğraşacak gücü yoktu doğrusu. Hatta onları ancak oğlu doğduktan 10 gün sonra arayabilmişti ki bunun affedilmesi zor büyük bir hata olduğunu biliyordu. Ama yaşadığı o ilk günlerde kriz aşıldıktan sonra Didi'nin anne ve babasıyla ilk iletişim kurduğu zaman şükran günüydü. Yollar yola çıkmak için fazla kalabalıktı ve Didi'nin annesi can sıkıntısıyla yola düşmeyi reddetmişti. Didi'nin bencilliği onları torunlarının ilk haftalarını görme zevkinden mahrum bıraktığı gibi şimdi o süreç biraz daha uzamak zorunda kalıyordu. Daha pek çok kez telefonda görüşmüşlerdi. Yollar tatil günü olması sebebiyle daha da kalabalıklaştığı için Didi daha da fazla suçlanmıştı. Ama şimdi Didi nihayet 19 Ocak Boston uçağını beklemeye başlamıştı. Önceleri çocuk istememelerine rağmen yaşlanmaya yüz tutarken onu dünyaya getiren anne ve babasıyla aile kurmayı hiç düşünmediği halde son anda Jack'i kucağına alan Didi, kader birliği yapmış kişiler olarak aynı odada buluşabilirlerdi artık. Bu sırada Alex'in eğer birazcık aklı varsa çoktan kaçmaya başlaması gerekirdi. Didi merkeze yaklaşıp park yeri aramaya başladı. Boston Polis Merkezi Roxbury'nin tam ortasına konuşlandırılmıştı. Bu da buralarda hem park yeri hem de uyuşturucudan arınmış mahalle bulmanın çok zor olduğu anlamına geliyordu. Her zamanki gibi etrafı tavaf etmeye başladı ki her seferinde ancak aynı yerden 3. kez geçtiğinde yer bulabiliyordu. En nihayetinde arabayı park edip aşağı indi ve arka kapıyı açarak yeniden genç kızı dikkatle süzdü. Charlene Rosalind Carter Grant usulca yerinden kalkıp dışarı çıktı. "Didi pek konuşmuyorsun," dedi. "Bana inanmıyorsun. Ne söylememi bekliyorsun?" Didi başını evet anlamında salladı. "Çok mantıklı. Kahve ister misin?" Genç kızı da yanına alarak caddeyi geçti. "Evet lütfen, beni bir şeyle mi suçluyorsunuz?" "Suçlamalı mıyım?" Kız derin bir nefes aldı. "Grosvenor Polis Merkezi ile görüştün mü?" "Evet." "O halde benim bir çatlak olmadığımı anlamışsındır." "Ne diye benim sileceğimin altına bir not bırakasın ki o zaman?" "Ne notu? Ben not falan bırakmadım." "Delil poşetine koyup etiketlememi izlediğin nottan bahsediyorum." "O notu ben yazmadım," dedi kız. "Görmedim bile. Kaldı ki bu arabanın senin olduğunu bile bilmiyordum. İnan bana, teşkilatta çalışan sivil memurlara göre bütün polis arabaları aynıdır." Didi bir yorum yapmadıysa da bunun doğru bir gözlem olduğunu düşünüyordu. Notu yazan kişi devriye araçları ve Crown Victoria marka polis arabalarıyla dolu bir caddede Didi'nin arabasını özellikle mi seçmişti, yoksa sadece bir dedektifin aracına mı koymaktı amacı? Bu daha sonra üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir konuydu. Didi içeriye girip ikinci kattaki cinayet masası birimine çıkıncaya kadar Charlie'ye eşlik etti. Didi cinayet masası biriminin güzel bir yer olduğunu düşünüyordu. Bir polis merkezinden çok bir iş yeri ofisini andırıyordu. Ekibin başı olarak Didi'nin içinde ahşap bir masa, bir dizüstü bilgisayar ve siyah deriden konforlu bir koltuğunun olduğu ufak bir odası vardı. Gayet sivil görünümlü bir odaydı. Ama Didi bu kez odayı kullanmayıp Charlie'yi küçük bir sorgu odasına aldı. Kızın üzerindeki kabanı alarak onu bir masaya oturttu. Sonra da içecek bir şeyler almaya gitti. Kız için kahve almaya gittiğinde karşısındaki demliği tereddütle süzdü. Ama hayır, bu kadar süredir kahvesizliğe dayanmıştı. Bir saat daha dayanabilirdi. Hamileliği süresince kahveyi bırakmıştı. Daha doğrusu Jack o kadar isyan ediyordu ki midesi bu kara sıvıyı kabullenmiyordu. Sonrasında da bebeğine süt verdiği 6 hafta boyunca kafeinden uzak durmuştu. Bu süre zarfında bebek bakıcılığına bu kadar meraklı oluşu onu bile şaşırtmıştı. Ama 6 haftanın sonunda bebeği sütten kesmek zorunda kalmıştı. Çünkü işbaşı yapmak zorundaydı. Ne yazık ki çalışma saatleri ona diğer çalışan anneler gibi sütünü pompalama ya da diğer takdire şayan yöntemler deneme şansı vermiyordu. Ama Didi o duyguyu özlüyordu. Bundan Alex'e bile çok bahsetmemişti. Ne diyebilirdi ki? İşe dönmek zorundaydı. Şimdi artık bebeği biberonla besleniyor ve günde 8 saat boyunca caddenin aşağı kısmında oturan hoş bir kadın tarafından bakılıyordu. İşte hayat böyle bir şeydi. Eğer Didi korkusuzca bir cinayet mahalline girebiliyorsa pekala anneliğin de üstesinden gelebilirdi. Didi Charlie için bir fincan kahve doldurup kendisi için de bir şişe su aldı. Eve gitmek için tam 93 dakikası vardı. Yeniden sorgu odasına girip şüphelinin karşısına oturdu ve işe koyuldu. ''Nerelisin Charlie?''
''New Hampshire, J-Town.''
''Hiç duymadım.''
''Washington Dağı'nın 3 saat kuzeyinde, küçük bir kasaba, herkesin birbirini tanıdığı türden bir yer.''
''Neden ayrıldın oradan?''
Çünkü beni 21 Ocak'ta öldüreceğine inandığım kişinin tanıdığım biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kendimi korumak adına yapabileceğim ilk hamle tanıdığım herkesten kaçmak olmalıydı.
Kız suratını buruşturdu. Didi'nin elinden kahveyi almış ama henüz içmemişti. Sanki onu sadece ısınmak için kullanıyormuş gibi ellerinin arasında tutuyordu. Didi'nin elde ettiği ilk sicil raporuna göre Charlie'nin Rosalind Carter Grant 28 yaşındaydı. Ama yüz yüze bakıldığında sımsıkı toplayıp at kuyruğu yaptığı uzun kahverengi saçlarıyla daha da genç görünüyordu. Zayıf biriydi. Didi stres, sinir ya da benzer sebeplerle kilo vermiş olabileceğini düşündü. Kızın solgun yanakları içine çökmüş, mavi gözlerinin altları uykusuz geçirdiği geceler sebebiyle morarmıştı. Üzerinde genellikle sokak çetelerinin ya da vandalların giydiği türden hayli büyük, şekilsiz siyah bir eşofman üstü, yıpranmış bir kot pantolon ve ucuz kar botları vardı. Şehirdeki her türlü kesime ayak uydurabilecek türden bir görüntü sergiliyordu. Didi bir saldırgan içinde, bir av içinde oldukça iyi bir kıyafet seçimi diye düşündü.
''Neden özellikle 21 Ocak ve katilini tanıdığını nereden biliyorsun?''
Kız o andan itibaren konuşmaya başladı. Anlattığı hikaye gerçekten çok etkileyiciydi. 2 yıl önce 21 Ocak'ta öldürülen ilk çocukluk arkadaşı ve tam 1 sene sonra yine aynı tarihte öldürülen ikinci çocukluk arkadaşının ardından hayatta kalan tek kişi Charlie'ydi. Charlie her iki cinayet vakasının başındaki amirlerin isimlerini biliyordu. Hatta emekli bir FBI ajanı olan Pierce Quincy'den olay yerini inceleyerek bir rapor yazmasını bile istemişti.
''Bir takım bulgular var mı?''
Didi her ne kadar bir federal ajana güvenmiyorsa da bu soruyu sormak zorundaydı. Olur ya, belki bir şeyler çıkardı. Didi bazı notlar aldı. Soruşturma amirlerinden Rhode Island eyalet dedektifi Ron Griffin'i eğitim tatbikatlarından tanıyordu.
Belki onu arayıp bilgi alabilirdi. Charlie fiziksel delillerin yetersizliğinden dolayı hiçbir zorlama, karşı koyma olmadığı için Quincy katilin fazla zeki, fikir ve görüntü olarak da sistemli biri olduğu kanısındaydı. Belki de kurbanlarını tanıdığı ya da ilk etapta zararsız olarak nitelendirdikleri biri. Muhtemelen katilin ortalamanın üzerinde bir hitabet yeteneği de var. Çünkü konuşmalarıyla evin içine kadar girip son ana kadar kurbanının tepkilerini kontrol altında tutabiliyor dedi. Kız raporda yazan cümleleri birebir söyleyebiliyordu. Olay yeri incelemelerini bu kadar çok okuyunca raporda yazılanlar onun için sevdiği insanlar için yazılmış birer cümle olmaktan çıkıp bu işin eğitimini almış profesyonellere pek çok kez tekrarlanmış kalıp cümlelere dönüşmüştü. Didi daha önce pek çok faili meçhul cinayette aile bireyleriyle görüşmeler yapmıştı. İnsanların bu konuda nasıl bilgi sahibi olabildiklerini biliyordu. Arkada bırakılan yaralı bir sevgilinin nasıl da azılı bir avukata dönüşebildiklerini gözlemlemişti. Hatta öyle ki bazı aile üyeleri zaman içinde adli tıp konusunda uzmanların bildiğinden bile daha çok şey bilir hale geliyorlardı.
Tecavüz var mıydı?
Yok. Didi tek kaşını havaya dikti. İşte bu çok ilginçti. Pek çok katil aslında özünde birer cinsi sapıktı. Özellikle de böylesi birebir kalınıp yakınlaşılan olaylarda tecavüz kaçınılmaz olurdu. Sadece katilin kiralandığı ya da kişisel bir çıkar için işlenen cinayetlerde cinsel taciz olayı yaşanmazdı. O halde vakalarda sebep cinsellik değil maddiyattı.
Didi hırsızlık izine rastlandı mı diye sordu.
Yok.
Evlerinde kayıp olan bir şey var mı? Özel bir eser ya da kurban için değerli olan bir şey?
Charlie başını hayır anlamında salladı ama bu konuda kesin bir şey söyleyemem diye belirtti.
Arkadaşlarım yalnız yaşıyorlardı. O nedenle evlerinde her şeyin yerli yerinde olup olmadığını bilmek çok zor. Eğer yükte hafif bir şey alınmışsa pekala gözden kaçmış olabilir.
Didi peki ya mirasları diye sordu. Arkadaşlarınızın ölümünden çıkar elde eden kimse oldu mu?
Emin değilim. Randy'nin henüz yeni boşandığı için çok fazla bir şeye sahip olduğunu sanmıyorum. Varsa da sanırım anne ve babasına verilmiştir. Jackie için de aynısı söz konusu olmalı. Coca-Cola'da iyi bir işi vardı. Ama yine de onun için zengindi diyemem. Ama sanırım evi, arabası ve bir emeklilik hesabı vardı. Ama değerlerinin 10 binleri bulduğunu düşünüyorum. 100 binler değil.
Dediği lafı hiç dolandırmadan sizin payınıza bir şey düştü mü diye sordu. Kız başını iki yana salladı.
Peki ya hayat sigortası? Onunla ilgili hiçbir şey duymadım ama yine de...
Charlie bir an sustu. Eğer Jackie'nin poliçesi varsa buna şaşırmam. O geleceği planlamayı seven biriydi. Ama yine de bu durumda varisleri yine anne babası ya da erkek kardeşi olmuştur diye düşünüyorum.
Kocası yok muydu?
Partneri yoktu diyerek onu düzeltti Charlie.
Lezbiyen miydi?
Evet.
Didi gözlerini ona dikti. Onunla bir ilişki yaşadın mı?
Charlie sakin bir ifadeyle, biz çok yakın arkadaştık dedi. Biliyorsunuz ki lezbiyenler de tıpkı erkekler gibi normal bayan arkadaşlar edinebilirler.
Didi alttan almaya çalışarak, bunu sormak zorundayım dedi. Bu benim işim diyerek dudaklarını büzdü ve bu konu üzerinde düşünmeye devam etti.
Birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta iki cinayet. Kurbanların arasında yöntem ve tarih açısından bağlar varsa da bunu açıklamak için somut bir delil yok. Ne hikaye ama. Tuhaf, karmaşık. Tam da işkolik bir dedektifin dişine göre bir hikaye.
Didi en nihayetinde peki sen ne istiyorsun diye sordu.
Charlie gözlerini kırpıştırıp bakışlarını Didi'ye dikerken elindeki bardağa daha sıkı sarıldı.
Ne demek istiyorsun?
Bana gelen sensin, unuttun mu? İncelemesi yapılan bir olay yerinde sinsi sinsi dolaşıyordun. Neden?
Kız bir an duraksayıp bakışlarını kaçırdı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 62.